Ayrım 8. Akıl Çağı. Özgürlük Yolları 1. Jean-Paul Sartre. Sayfa 64. Matthew kabinden çıktı. Bir jeton rica ediyorum Matmazel. Ama durun, hayır, istemiyorum, acelesi yok. Kasenin içine 25 santim attı ve yukarı çıktı. Para meselesini halletmeden Marcel'e haber vermesi gerekmezdi. Öyle üzerinden yeri ararım. İviç'in yanına oturdu ve ona duygusuz gözlerle baktı. İviç nezaketle, "Başımın ağrısı geçti," dedi. Sevindim. İçi kararmıştı. İviç uzun kirpiklerin altından yan yan bakıyordu. Cilveli bir gülümsemeyle, "Acaba sergiye gitsek mi?" Matthew heyecansız, "Nasıl isterseniz," dedi. Kalktılar ve Matthew, İviç'in önündeki kadehin boşalmış olduğunu gördü. "Taksi!" diye bağırdı. İviç, "Buna binmeyelim," dedi. "Üstü açık. Çok rüzgar yeriz." Matthew şoföre, "Hayır, size değil," dedi. "Buna binelim. Bakın ne güzel. Saray arabası gibi. Hem kapalı da." Taksi durdu. İviç bindi. Matthew, "Oldu olacak. Daniel'den 1.000 frank daha alırım," diye düşündü. "O zaman ayın sonuna çıkabilirim." "Güzel Sanatlar Galerisi, Saint-Honor." İviç'in yanına oturdu. İkisi de biraz şaşkın ve rahatsızdılar. Matthew yerde yarı içilip bastırılmış uçları yaldızlı izmaritler gördü. "Bu taksiye siniri bozuk biri binmiş," dedi. "Neden?" Matthew yerdeki izmaritleri gösterdi. "İviç, bir kadın herhalde," dedi. "Sigaraların ucunda ruj lekesi var." Güldüler, sustular. Matthew, "Bir kere bir takside 100 frank bulmuştum," dedi. "Sevinmişsinizdir." "Evet, sonra şoförü verdim." İviç, "Aa," dedi, "neden?" "Ben olsam vermezdim." "Neden verdiniz sanki?" Matthew, "Bilmem," dedi. Taksi Şenmişel meydanından geçiyordu. Matthew, "Bakın, sen ne kadar yeşil bugün," diyecekti ama demedi. İviç birden, "Boris, bu gece üçümüz Sumatra'ya gidelim," diyordu, dedi. "Ben..." Başını çevirmişti. Dudaklarını sevecenlikle uzatmış, Matthew'un saçlarına bakıyordu. İviç her zaman böyle şuh tavırlar takınmazdı. Ama ara sıra yüzünü olgun bir meyve gibi tatlı ve yumuşak hissetmek istediği zaman böyle bir sevgi gösterisiyle insana sokulurdu. Matthew bu tavrı yersiz ve can sıkıcı buldu. "Sizinle ve Boris'le birlikte olmak isterim," dedi. "Beni düşündüren farkında mısınız? Lola hiç hoşlanmıyor benden. Bundan size ne?" Kısa bir sessizlik oldu. Sanki ikisi aynı anda bir kadınla bir erkek olduklarını ve bir takside kapanmış diz dize oturduklarını fark edivermişlerdi. Matthew korkuyla, "Yok, bu olmamalı," diye düşündü. İviç, "Lola için kafaya yormaya değmez," diye devam etti. "Güzel kadın, sesi de güzel ama işte o kadar. Ben beğeniyorum, tabii. Siz böylesiniz, daima kusursuz olmak istersiniz. Biri sizden nefret etti mi, siz onda bir takım değerler, üstünlükler bulmaya çalışırsınız." Sonra ekledi, "Ben Lola'yı beğenmiyorum." "Size karşı çok iyi, başka türlü olamaz ki. Ben onu sevmiyorum çünkü rol yapıyor bütün gün." Matthew kaşlarını kaldırarak, "Rol mü yapıyor?" dedi. "Bak, bu dünyada aklıma gelmezdi." "Eğer gerçekten fark etmedinizse şaşarım. Oturup kendini acındırmak için acıklı acıklı iç çekiyor, sonra en pahalısından yemekleri tabaklar dolusu midesine indiriyor. Sonra sinsi bir kötü niyetle, ben kendini çok umutsuz hisseden insanların ölümden korkmadıklarını sanırdım," dedi. Onun masraflarını kuruşu kuruşuna hesapladığını ve üstelik para biriktirdiğini görünce şaştım. Gene de bunlar bir insanın çok bahtsız ve umutsuz olmasına engel değil. İnsanlar ihtiyarladılar mı bu çareye başvururlar. Kendilerinden tiksindikleri için kendilerini değil parayı düşünmeyi yeğlerler. Bu onları aldatır ve oyalar. İviç sertçe, "Öyle mi?" dedi. "O halde asla ihtiyarlamamalıyım." Matthew irkilerek baktı. "Hakkınız var. İhtiyarlık güzel şey değil." "Ah, ama siz başka," dedi İviç. "Sizin yaşınız yok. Bana öyle geliyor ki siz hep bu yaştaydınız. Sizde bir metalin devamlı gençliği var. Ara sıra sizin çocukluğunuzu düşünüyorum. Çocukken nasıl olduğunuzu gözümün önüne getirmeye çalışıyorum, olmuyor." Matthew, "Saçlarım kıvır kıvırdı," dedi. "Bense sizi bugün olduğunuz gibi düşünüyorum. Tıpkı şimdiki gibi, yalnızca biraz daha küçük." Bu kez İviç ne kadar tatlı ve sevecen olduğunun farkında değildi. Matthew yanıt vermek istedi Ama boğazında tuhaf bir gıcıklanma vardı. Konuşamadı. Kendinden geçmişti. Marsel'i, sarayı, sabahtan beri durmadan sürüklendiği o bitip tükenmez hastane koridorları hayalini, hepsini arkada bırakmıştı. Hiçbir yerde değildi şimdi. Kendini özgür hissediyordu. Bu yaz günü onu yoğun ve sıcak varlığıyla kucaklıyordu. Kendini bütün ağırlığıyla bu sıcaklığa koyuvermek isterdi. Birkaç saniye daha ona dayanılmaz bir özgürlük duygusuyla boşlukta asılıp kalmış gibi geldi. Sonra birden elini uzattı, İviç'i omuzlarından yakalayarak kendine çekti. İviç eklemsiz, tek parçadan yapılmış gibi dimdik kendini bıraktı. Dengesini kaybetmiş de devrilmiş gibiydi. Bir şey söylemedi. Heyecansız ve duygusuzdu. Taksi Rivoli sokağına sapmıştı. Duvarın kemerleri camların ardından beyaz iri güvercinler gibi ağır ağır peş peşe geçiyordu. Hava sıcaktı. Matthew göğsünün üzerinde sıcak bir beden hissediyordu. Ön camdan ağaçlar ve bir direğin üzerinde üç renkli bir bayrak görünüyordu. Bir gün çok eskiden Mufetat sokağında gördüğü bir adamı hatırladı. Çok içtiği belli, kül rengi yüzlü biri. Adam bir mezecinin vitrine sokulmuş, tabakta duran soğuk etleri uzun uzun seyretmişti. Sonra içeri girmiş, elini uzatıp et tabağını almıştı. Bunu çok doğal saydığı belliydi. O da kendini özgür hissetmişti mutlak. Patron bağırmış, polis gelmiş, çok şaşmış görünen adamı alıp götürmüştü. İviç hala ses çıkarmıyordu. Matthew birden sinirlenerek hakkımda hüküm vermeye çalışıyor diye düşündü. Eğildi ve onu cezalandırmak için soğuk ve sımsıkı kapalı dudaklarını öptü. Hırsla titriyordu. İviç ses çıkarmadı. Matthew başını kaldırdı. Bütün heyecanı bir anda sönmüştü. Taksi köşelerinde kızları sıkıştıran evli bir adam ve kolu cansız ve hantal düştü. İviç'in bedeni yerinden oynatılmış bir terazi ibresi gibi mekanik bir hareketle doğruldu. Bitti diye düşündü Matthew. Bunu asla unutturamam artık. İki büklüm olmuştu. Erimek, yok olmak istiyordu. Bir polis sopasını kaldırdı, taksi durdu. Matthew dimdik önüne bakıyordu ama artık ağaçları görmüyordu, aşkına bakıyordu. Bu aşktı, evet aşktı. Matthew düşündü, ben ne yaptım? 5 dakika önce bu aşk yoktu. Aralarında ender rastlanan değerli bir duygu vardı. İsmi verilemeyen, hareketlerle anlam kazanmamış bir duygu. Ve sonra Matthew bir hareket yapmıştı. Yapılmaması gereken tek hareketti bu. Bilerek yapmamıştı. Kendiliğinden olmuştu. O tek hareketle aşk, sıradan ve can sıkıcı bir biçimde Matthew'un gözünde şekillerini vermişti. İviç bundan böyle beni seviyor diye düşünecekti. Tıpkı ötekiler gibi diyecekti kendi kendine. Matthew bundan böyle İviç'i sevecekti. Bütün öteki kadınları sevdiği gibi. Ne düşünüyor? Yanında sessiz, kıpırdamadan oturuyordu. Aralarında o hareket vardı. Bana dokunmalarına sinirlenirim. Geçmiş her şeyin elle tutulacak bir yalanlaması olan o beceriksiz sevgi dolu hareket. Bana kızıyor, beni suçluyor, ötekilerden farksız olduğumu düşünüyor. Umutsuz, ondan istediğim bu değildi diye düşündü. Ama işte daha şimdiden, eskiden ondan ne istediğini hatırlayamıyordu. Aşk oradaydı. Dümdüz, yüz yuvarlak, rahat, basit istekleri ve gösterişsiz, alışılmış hareketleriyle aşk. Ve bu aşkı Matthew kendi özgürce yaratmıştı. Kendini zorlayarak yalan diye düşündü. Onu istemedim ben, hiç istemedim ama şimdiden onu isteyeceğini biliyordu. Bu hep böyle biterdi. Bacaklarına, göğsüne bakacağım. Sonra günün birinde birden Marcel'i gördü. Çılçıplak, yatağın üzerine uzanmış, gözleri kapalı. Marcel'den nefret ediyordu. Taksi durmuştu. İviç kapıyı açtı ve çıktı. Matthew hemen ardından çıkmamıştı. Bu yeni ama şimdiden eskimiş aşkı hareketsiz gözlerle seyrediyordu. Bu küçük düşürücü, alçaltıcı, ta başından küçük düşmüş, alçalmış, sinsi ve ayıp aşkı. Bu evli adam aşkını seyrediyor ve onu şimdiden bir alın yazısı gibi kabulleniyordu. Sonunda arabadan indi, parayı ödedi ve kapının önünde onu bekleyen İviç'e yetişti. Bari unutabilseydi. Kaçamak bir göz attı, İviç haşin görünüyordu. Aramızda bir şeyler kopardım, öldürdüm diye düşündü. Ama onu sevmekten vazgeçmeyi istemiyordu. tek söz konuşmadan sergiye girdiler. 5. Daniel, Marcel esnedi, azıcık doğruldu, başını salladı ve ilk düşüncesi bu oldu. Daniel bu akşam geliyor. Bu gizli konuğu seviyordu ama bugün canı onu düşünmek istemiyordu. Çevrede durgun, hareketsiz bir ürperti vardı. Öğle saatlerinin ürpertisi. Bozulmuş, ekşimiş bir sıcaklık odayı doldurmuştu. Önce dışarıyı ısıtmış, parlaklığını ve ışıltısını perdenin bükümleri arasında bırakmıştı. Şimdi orada bir alın yası gibi kıpırtısız ve korkunç duruyordu. Eğer bilse o kadar dürüsttür ki benden iğrenirdi. Yatağın kenarında oturmuştu. Tıpkı dün Matthew çırılçıplak önünde durduğu zaman oturduğu gibi karamsar bir tiksinmeyle ayak parmaklarını seyrediyordu. Dünkü gece pembe, ölü aydınlığıyla soğumuş bir koku gibi elle tutulmaz bir varlık halinde oradaydı. Söyleyemedim. Söyleseydi Matthew umursamaz tavrıyla bir ilacı yutar gibi pekala diyecekti. Dur bakalım. Buna dayanamayacağını biliyordu. Onun için sesi boğazında düğümlenip kalmıştı. Öyle diye düşündü. Tavan güneş daha doğmamış gibi gümüş rengiydi ama öyle olmuştu. Marcel geç vakitlere kadar uyurdu. Onun için sabahı tanımazdı. Ona bazen yaşam bir öğle saatinde duruvermiş gibi gelirdi. Bu yaşam her şeyin üzerini kaplamış, yağmur gibi umutsuz ve saçma bir sonsuz öğle saatinden ibaretti. Dışarısı ışıl ışıl aydınlıktı. İnsanlar aydınlık, açık renkler içindeydi. Matthew dışarıda, Marcel'siz başlamış ve şimdiden bir geçmişi olan bu yeni günün canlı ve keyifli toz toprağı içinde yürüyordu. İlgisiz. Beni düşünüyordur diye düşündü. Telaştadır. Şaşkın ve ürkekti. Çünkü o apaydınlık sokaktaki sapasağlam acıma duygusunu, ruhu sağlıklı bir erkeğin kışkırtıcı, beceriksiz acıma duygusunu düşünüyordu. Kendini hala uykudaymış gibi kirli, hantal ve nemli hissediyordu. Alnında gene o demir kıskaç vardı. Ağzı bez çiğniyormuş gibi bir tatlı berbattı. Böğürlerinde ılık ürpertiler dolaşıyor. Koltuklarının altında siyah tüylerin arasında buz gibi bir soğuk oturuyordu. Kusmak istiyordu ama kendini tutuyordu. Marcel'in günü daha başlamamıştı bugün. Sakat bir dengeyle tutturulmuş karşısında duruyordu. En ufak bir harekette paldır küldür yıkılacaktı. Acı bir alayla özgürlük ağ diye düşündü. İnsan yataktan midesi alt üst kusarak kalktıktan ve önünde tekrar yatağa serilene kadar geçireceği 15 uzun bıktırıcı saat olduktan sonra özgür olmuş olmamış ne çıkardı? Özgürlük insanın yaşamasına yardım etmiyor. Gırtlağının içine küçücük, ince pise otlarının telcikleri kadar ince ve yumuşak tüyler gıdıklıyordu. Sonra her şeyden iğrenen ve dilinin üzerinde kabarcıklanan bir tiksinti dudaklarını sımsıkı kavradı çekti. Gene de şükretmeliyim. Bazıları ikinci ayda sabahtan akşama kadar kusup dururmuş. Ben sabahları biraz kusuyorum. Öğleden sonra çok halsizim falan ama gene de iyi. Annem anlatırdı. Bazı kadınlar tütün kokusuna dayanamazmış. Bir o eksikti yani. Birden fırladı, musluğa koştu. Koyu, köpük köpük bir su çıkardı. Şöylece çırpılmış bir yumurta akı gibi. Musluğun kenarına yaslandı ve bu hava kabarcıklarıyla karışmış yapışkan suya baktı. Daha çok meniye benziyordu bu şekliyle. Marcel kötü kötü güldü ve aşk anısı diye söylendi. Sonra birden beyninin içinde derin bir sessizlik oldu ve gün başladı. Artık hiçbir şey düşünmüyordu. Parmaklarını saçlarının arasında dolaştırdı. Sabahları üst üste geliyor diye düşündü. Gene gelir şimdi. Sonra birden Matthew'un yüzünü görür gibi oldu. Suçsuz ve rahatlamış. Çaresine bakacağız değil mi diye sorduğu zamanki yüzünü ve içine şimşek gibi bir nefret saplandı. İşte öyle geliyordu. Önce aklına yağ geldi ve ürperdi. Ağzında sapsarı ve donuk donuk bir yağ çiğniyormuş gibi oldu. Sonra boğazının derinliğinde kocaman bir kahkahaya benzer bir şey büyüdü ve musluğa koştu. Dudaklarında ince uzun koyu bir salya sallanıyordu. Koparıp atabilmek için şiddetle öksürdü. İğrenmiyordu. Oysa her zaman ne kadar titizlenirdi. Geçen kış ishal olduğu zaman Matthew'nun yanına sokulmasını istememişti. Ona sanki bedenine bir koku sinmiş, yapışıp kalmış gibi gelmişti. Matthew da bu kokuyu duyar diye korkmuştu. Şimdi orada yaslanmış duruyor, beyaz fayansın üzerine sümüklü böcek izleri gibi yapışkan ve pırıl pırıl yollar bırakarak musluğun deliğine doğru ağır ağır süzülen o kıvamlı yumurta akı gibi şeye bakıyordu. Kendi kendine berbat iş diye söylerdi. İğrenmiyordu. Bu yaşamdı işte. Tıpkı ilkbaharda dalların uçlarında parlayan zamklı tomurcuklar gibi küçük yaprakların üzerine örten kızıl renkli ve kokulu zamktan daha iğrenç değildi bu da. İğrenç olan bu değil diye düşündü. Musluğu temizlemek için biraz su akıttı. Yavaş hareketlerle gömleğini çıkardı. Hayvan olsaydım beni kendi halime bırakırlardı. Rahatsız etmezlerdi diye düşündü. O zaman kendini zevkle o yaşam verici tembelliğe koyuverebilir, mutlu bir yorgunluğun koynunda uyuklayabilirdi. Ama hayvan değildi. Çaresine bakacağız değil mi? Dün geceden beri tuzağa düşürülmüş gibiydi. 8. ayrımın sonu sayfa 70.